Müttefiklerin toplantıyı ayrıcalıklar meselesi için düzenledikleri anlaşılıyordu. Antlaşma bu şirketler için bir madde koymak, sonra diğer meseleleri atlamak niyetindeydiler. İsmet Paşa'nın cevabı üzerine, aramızda bu konuda görüş farkı var, hükümetlerimizden soralım dediler. Ancak bu toplantıda tali meselelerin bir kısmı iki taraflı karşılıklı tavizlerle halledildi. Musul meselesinin barış imzasından sonra bir sene yerine 9 ay içerisinde görüşülerek halledilmesi konusunda Türkiye Başdelegesi ile Sir Rumble arasında anlaşıldı. Bu arada antlaşma baştan sona kadar bir kere daha gözden geçirildi. Saat 8'e doğru General Pilli, Lozan Palas'a döndüğü zaman yorgun, bitkindi. Az sonra İsmet Paşa geldi. Müttefikler bu toplantıda asıl ayrıcalıklar işini ileri sürmek istemişler ve İsmet Paşa'nın meseleyi sona bırakmak görüşüne cevaben, farz edelim ki senetler meselesinde uyuşuldu. Hatta farz edelim ki sizin görüşünüzü kabul ettik. Fakat ya ayrıcalıklar, demişler, oturumun önemini bu noktaya toplamak istemişlerdi. Farz edelim ki sizin görüşünüzü kabul ettik. Ne demek? O halde talimat gelmiş. Fakat bu sefer de ayrıcalıklar hakkındaki maddeyi koparmak için senetler pazarlık silahı haline konulmak istenmişti. Toplantıdan sonraki olaysa müttefikler arasında bardağı taşıran damlayı teşkil etmekte gecikmedi. Konferans Genel Sekreteri Monsieur Massigli toplantı hakkında Fransız basınına bilgi verirken General Pilli'nin İtalyanlara talimat gelmediği için senetler meselesinin o gün görüşlemeyeceğini İsmet Paşa'ya söylediğini tebliğ etmişti. Monsieur Massigli'nin bu beyanatını haber alan İtalyan delegeler heyeti küplere bindi. Gece saat 10'da İtalyan heyetinin basın müdürü Conte Ponchoni hiddetten büsbütün kızarmış bir halde Lozan Palas'a geldi. Fransız gazetecilerini etrafına topladı ve müttefikler arasında konferansın başlangıcını cephe birliğinin artık tamamen sarsıldığını gizlemeye lüzum görmeksizin şöyle dedi. General Pilli'nin Monsieur Massigli'nin İtalyan heyetine talimat gelmedi demeye ne hakları var? Ben şimdi delege heyetimizin yanından geliyorum. Bizim talimat almadığımız hakkındaki sözler uydurmadır. Durumu bozuyorsunuz. İtalyan delege heyeti namına Monsieur Massigli'nin beyanatını resmen tekzibe yetki aldım. Durum şudur, İtalyan heyeti talimat almıştır. Yalnız başka bir heyet vardır ki belki o henüz talimatını almamıştır. Dolayısıyla senetler meselesinin bugün görüşülmemesi İtalyan heyetinin talimat eksikliğinden ileri gelmemiştir. General Pilli bugün Sir Horace Lambert'la Monsieur Montagne'yi ziyaret ederek senetler meselesinin bugün görüşülmemesini rica etmiştir. Sir Lambert'la Monsieur Montagne, müttefiklerinin bu arzusunu yerine getirmiş olmak için meselenin görüşülmesini ertelemişlerdir. Vaziyetin iç yüzü budur. Yoksa İtalyan heyetine talimat gelmedi, bunun için senetler meselesi görüşülmedi demek yalan söylemektir. Biz talimatımızı çoktan aldık ve ne yapacağımızı da çoktan kararlaştırdık, tekzip ediniz. İşte Lozan Konferansı'nda müttefikler arasındaki durumun iç yüzü bazen böyle meydana çıkıyordu. İtalyan heyetinin resmi bir memuru olan Conte Ponchoni'nin herkesi başına toplayarak yaptığı bu gösterici tekzip Lozan Palas'ın içinde hemen bir yıldırım etkisi yarattı. General Pilli'nin gizlediği talimatın geldiği fakat talimat gelmedi diyerek pazarlık için zaman kazanılmak istediği artık iyice anlaşılıyordu. Herkes Conte Ponchoni'nin etrafını aldı. Conte Ponchoni, uzun boylu, arkasında geniş pelerini, bir elinde şapkası, bir elinde bastonu, parıl parıl yanan gözlerle koridorları dolaşıp duruyor, tekzip ederim, talimat gelmiştir. General Pilli rica etti, onun için bugün görüşülmedi. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, diye bağırıyor. Bir opera sahnesindeymiş gibi herkes kendisine bakıyor, garsonlar bile şaşırmış, onu dinliyordu. O bağırdıkça Fransızlar kızıyor, İngilizler gülüyordu. Conte Ponchoni her cümlesiyle müttefikler arasındaki cephe birliğine yeni bir yumruk atıyor, duvarda yeni bir gedik açıyordu. Odayı seyreden bir İngiliz, evet talimat geldi, doğrudur. Hatta bize de geldi, Fransızlar böyle hareket etmemeliydi, anlamıyorum, niçin gizliyorlar, diyordu. Bir Türk danışman, niçin gizlediklerini biz çok iyi anlıyoruz, cevabını verdi. Fakat Conte Ponchoni olayı burada kalmadı. Mesele yukarı katta oturan Fransız heyetine yansıdı. Bu sefer Fransız heyetinden başka bir konç, Comte de Perche'nin arkasında smokin, gözüne monokul aşağıya indi. Talimat gelmediği resmen tekzip etti. Olay gece 2'ye kadar gürültülü şekilde devam etti. Bunun üzerine Fransız muhabirler hiddetlendiler ve Conte Ponchoni'ye İtalyan heyetinin yaptığı tekzibi gazetelerine bildirmeyeceklerini söylediler. Bu sefer Conte Ponchoni telefonla Monsieur Montagne'yi uyandırdı. Monsieur Montagne da telefonda Comte de Perche'ni yatağından kaldırdı. Olayın Fransa ile İtalya arasını açabileceğini ihtar etti. Bunun üzerine Comte de Perche'ni tekrar giyindi. Aşağıya indi. Fransız gazetecilerini buldu, rica etti, yalvardı, yakardı, İtalyan tekzibini yayınlattırdı. Olay adeta bir skandal niteliğinde olup bitmişti. Müttefikler arasındaki anlaşmazlığın artık haddini aştığı, kuvvetli bir asabiyetin hakim olmaya başladığı görülüyordu. Aynı gece Fransız heyetin yanında alacakların bir nevi temsilcisi rolünü oynayan ve senetler meselesinde akıl hocalığı yapan Monsieur de Caluzares'in yemek salonunda başını iki eli arasına almış, sinirli sinirli yanındakilere bir şey anlattığı, senetleri altına ödemeye razı olmadıkları için ihtimal ki Türklere karşı hiddetini saklamadığı göze çarpıyordu. De Caluzares, Fransız heyetinin içinde Düğün-i Umumiye'nin bir delegesiydi. O herhangi bir telkinle Türkiye'nin er geç alacaklılarının istediklerini kabul edeceği, kabul etmeye mecbur kalacağı hayali peşinden yürüyordu. Bu zat senetler meselesinin görüşülmesi sırasında İstanbul'da çıkan Tanin gazetesinin senetler ayrıcalıklar münasebetiyle Türkiye'nin tuttuğu yolu eleştiren şiddetli yayınlarının da mutlaka etki yaratacağına inanıyor ve General Pilli durmaksızın ısrar ediniz göreceksiniz ki Türkler koparamayacaklarını kesinlikle anlayınca istediğinizi yapmaya razı olacaklardır. Senetler yüzünden Türkler barıştan vazgeçemezler diye teşvik ediyordu. Oysa İsmet Paşa ne dış etkiler ne de içerideki bu çeşit yayınlara rağmen altın ödemeyecek ve buna rağmen görüşünü er geç Fransızlara da kabul ettireceklerdi. Müttefiklerin senet faizleri işini çözümlemelerini beklerken 1. Komite son toplantısını 26 Haziran'da yaptı. Toplantılara ait anlaşmazlıkları da ortadan kaldırdı. Önce Karaağaç hakkında uzmanlardan gelen maddeler kabul edildi. Mr. Ryan sınır olarak Meriç Nehri'nin talvekatlarının geçerli olacağını ifade etti. Türk ve Yunan heyetleri de rıza gösterdiklerini bildirdiler. Venizelos, Karaağaç'ın nasıl boşaltılacağı ve orada bulunan Rumların göçmenlik hakkı meseleleri vardır. Türklerle Yunanlılar bu meseleyi aralarında hallederler. Yalnız bu hususta bazı sürelere dair görüşülmesini teklif ederim. İsmet Paşa, görüşmeyi kabul ederim. Fakat süreleri dikkate alamam. Bulgar delegesi bir beyanname okudu. Transit geçiş hakkındaki düzeltilmiş maddeye lüzum görmüyoruz. Transit şartları milletler arası Berne ve Barcelona sözleşmelerinde yazılıdır. Bizim aradığımız hür, müstakil, gayri askeri bir hat üzerinde Neil Anlaşması'na uygun olarak denize ulaşmaktır. Sir Rumbold, sizden önceki delegenize 1. konferansta bulunan Stambuliski bu hususta yeterli bilgi vermişti. İtirazınıza teessüf ederim. O halde madde olduğu gibi kalacaktır. Madde Bulgaristan'ın ismi anılmaksızın antlaşmaya girecektir. Ankara Antlaşması 23. madde. Ankara Antlaşması'na ait olan 23. maddenin görüşülmesine başlandı. General Pilli, Türkiye'nin bu antlaşmanın antlaşmaya eklenmesi hakkındaki bir istekleri vardı. Fakat İsmet Paşa ile aramızdaki görüşmelerden sonra Ankara Antlaşması ile bütün eklerinin geçerli olacağına dair Fransızlara mektup tarzında bir beyanname vermelerini kararlaştırmıştık. İsmet Paşa, sözünüzü senet olarak kabul ediyorum. Sir Rumbold, o halde 3. maddenin 2. fıkrasını kaldıralım. General Pilli bir fıkra okudu. İş bu madde sınıra yakın mahallelerin Ankara Antlaşması gereğince tabi olacağı özel durumu etkilemeyecektir. İsmet Paşa, bunu da senet olarak kabul ediyorum. Irak sınırı, Musul. Irak sınırı meselesinin çözümü için gereken sürenin antlaşmanın imzalanmasından sonra 9 ay için geçerli olması kararlaştırılmıştı. Bu süre içerisinde uzlaşılmazsa konu Milletler Cemiyeti'ne havale edilecekti. Bu 9 ay süre içerisinde taraflar hiçbir askeri tedbir almamayı taahhüt etmekteydiler. Her iki taraf bu esasları kabul ettiler. Bundan sonra 56. madde konuşuldu. Bu madde silah kaçakçılığı hakkındaydı. Türkiye de bu maddenin kaldırılmasını istiyordu. Müttefikler de bunu kabul ettiler. İsmet Paşa, yasa dışı silah ticaretine meydan verilmeyeceğini beyan ederim. Müttefikler bu sözü senet olarak kabul ettiler, yani zapta geçti, antlaşmaya girmedi. 57. madde denizde ve işgalden sonra İstanbul'da el konan gemiler hakkında tarafların birbirlerinden zarar ve ziyan etmeyecekleri hakkındaydı. Sir Ryan, Sheffield intifak vapuruyla birkaç romorkörün esasen iade edilmiş olan İngiliz mal sahiplerine kalacağını onaylarım. Türkiye'ti bu beyanatı kabul etti. Bunlar Türk vapuru addedilmeyecekti. 59. madde Leistan, Çekoslovakya, Belçika, Portekiz'in antlaşmaya katılmasına dairdi. İsmet Paşa, Belçika ve Portekiz'in mümkün olduğu kadar aynı şartlar içinde kalmasını kabul ederim. Müttefikler Leistan'la Çekoslovakya'nın açıkta kalmasına üzüldüklerini söylediler. Japon delegesi zaten Leistan'la görüşüyorlar. Bir sakınca yoktur. Çekoslovakya ise Avusturya'ya tabidir. Savaş sırasında Türklerden zarar görmemiştir. Sir Rumbold, Türkiye'ye teşekkür ederim. Portekiz'de Belçika ve Türkiye arasında barışı iade mahiyetinde olan protokolün yazılmasını uzmanlara havale edelim. Yabancıların yerleşmesi hakkındaki sözleşmeden de bu dört devletin yararlanmasını isterim. General Pilli, Çekoslovakya'nın yabancıların yerleşmesi hakkındaki sözleşmeden yararlanması konusunda ısrar ederim. İngiltere, İtalya, Yugoslavya, Romanya, Japonya delegeleri bu isteğe katıldılar. Epeyce tartışma oldu. Sonra İsmet Paşa, Çekoslovakya'nın katılmasını kabul etti. Müttefikler teşekkür ettiler. Böylece 1. Siyasi Komite boşaltma meselesine ait ayrıntıların tespiti dışında kendisine düşen bütün çalışmayı tamamlamış oluyordu. Temmuz girdiği zaman konferans o hale gelmişti ki artık herkes kendi kendisine ve birbirlerine ne beklediğini soruyor, geriye kalan tek meselenin niçin halledilmediğini merak ederek acaba başka bir maksat var mı? Yoksa konferansı yine dağıtmak mı istiyorlar şüphesine düşüyordu. Eskiden her gün 4-5 özel ziyaret, 1-2 komite toplantısı çözümlenmemiş ve etrafında türlü söylentiler döndüren birçok konu vardı. Şimdi bunlardan hiçbiri kalmamıştı. Herkes 15 günden beri müttefiklerin talimat hikayesini dinleyip duruyordu. Bazen geldi, bazen gelmedi dedikoduları içinde konferansı çürütmek eğilimi gösteren talimat meselesinin de bilinmedik tarafı kalmamış, bu olay da bayatlamıştı. Bir gün İtalyanların talimatı yok deniyor fakat gece yarısı İtalyanlar gelip resmen tezgip ediyordu. Ertesi gün İtalyanlar Fransızların talimatı yok diyor. Bu sefer Fransızlar hayır bizim talimatımız geldi. Yalnız Sir Rumbold Londra'dan cevap bekliyor diyordu. Hangisine inanmalı, hangisi doğruydu? Söylentilerin hepsi irili ufaklı daireler halinde ve birbirlerine karışarak konferans çevresine dönüp duruyordu. Fakat bu söylentiler üstünde geçen asıl olay şuydu ki müttefikler hükümetleri arasında alınacak ve takip edilecek hareket tarzı hakkında görüş anlaşmazlığı henüz devam ediyordu. Artık yalnız bir senet faizleri meselesi kaldı. Fikrinizi bildirin. Barış imzalayalım mı, imzalamayalım mı şeklindeki durum raporuna Fransa, İngiltere ile İtalya, Fransa'yı kendi görüşüne getirerek cevap verdirebilmek için aralarında sürdürülen görüşmenin bir türlü sonu gelmiyordu. Nihayet müttefiklerin talimat hikayesi o hale geldi ki yabancı heyetler olayla hatta kendileriyle açıkça alay etmeye başladılar. Türklerle aramızdaki mühim bir fark var. İsmet Paşa yetkisi tam bir delege olarak, müttefikler delegeleri ise tam anlamıyla birer sefir gibi hareket ediyorlar. Gecikmenin sırrı buradadır. Neredeyse yiyecekleri yemeklerin listesini bile hükümetlerine yollayıp bu akşam çorba içelim mi yahut tavuk yiyelim mi ve biraz da şarap almamıza müsaade eder misiniz diye soracaklar. İşlerin uzamasında asıl etkenlerden biri de 1923 Haziran Temmuz'unda İngiltere ile Fransa ilişkilerinin Alman tamiratı işinden dolayı çok gergin olmasıydı. 19 gün olmuştu ki İngiltere hükümeti Alman tamiratı meselesinde Fransa siyasetine dair Fransa hükümetine bir takım sorular sormuştu. Bu sorulardan maksat Fransa'nın ruh havzasını işgale takip ettiği amacı anlamak, Fransa'nın elinden bir beyanname almaktı. İngiliz gazeteleri, ruh işgaline iştirak etmeyiniz. Büyük Britanya hükümeti öyle bir raddeye gelmiştir ki artık kesin tavır almak mecburiyetindedir. İngiltere artık işleri acele bitirmek azmindedir, diyorlardı. Avrupa siyasi denizinin bu türlü irili ufaklı dalgalarının gelip Lozan kıyılarına çarpması zaman zaman görülen bir olaydı. İşleri çabuk bitirmek isteyen İngiltere ile işleri bitirmek istemeyen Fransa'nın aralarında anlaşarak Lozan kararlarını bildirmeleri için elbet zaman geçecekti. Fakat İsmet Paşa'nın beklemeye artık zamanı ve sabrı kalmamıştı. İsmet Paşa'nın notaları. Acele ediniz. Günler geçtiği halde İsmet Paşa müttefiklerden senetler meselesinin ne zaman halledileceğine dair kesin bir cevap alamıyordu. Durumun müttefiklerin talimat bekleme noktasında olduğu gibi duruyordu. Fakat bu atıl safhanın Paris, Londra, Roma arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını da Paris'te alacakların kendi aralarında görüşerek Fransız hükümetine kararlarını bildirmelerini bekleyerek sonu gelmez şekilde uzayıp gitmesine imkan yoktu. Onun için İsmet Paşa 2 Temmuz günü öğleden sonra müttefikler delegelerine birer nota vererek görüşmelerin hızlandırılmasını, barışa engel başlıca mesele olarak ortada kalan senet faizlerinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Bu nota, Türk Baş Delegesi'nin o zamana kadar yaptığı çeşitli sözlü müracaatların resmen ve yazılı olarak ifadesinden başka bir şey değildi. Bununla beraber nota, müttefikler çevresinde kuvvetli etki yarattı. Notayı aldıktan sonra 3 itiraf devleti baş delegesi hemen birbirlerini ziyarete başladılar. Notanın metni şuydu. Davet eden devletler 26 Mayıs 1923 tarihinde Yunan tamiratı meselesinin çözümlenmesini teklif ettikleri zaman kendisini ilgilendiren mali meseleler hakkında aynı kolaylıklardan yararlanacağına dair Türkiye'ye teminat vermişlerdi. Tamirat meselesinin çözüme kavuşturulmasından sonra davet eden devletlere belirsizlikte kalan meselelerin özellikle adli usul hakkındaki beyanname, tahliye ve senetler meselesinin ara vermeden birbiri arkasından diğer meselelerden önce çözüme kavuşturulan tamirat meselesi gibi halledilmeleri teklifinde bulunmuştum. Bu görüşme tarzı kabul edilmiş ve öncelikle takip olunmuştur. Böylece adli usule ilişkin beyanname meselesinde bir anlaşma da sağlandı. Bununla beraber tahliye ve senetler meselelerinde bir neticeye varılamadı. Diğer taraftan müttefikler delegeleri heyetleri bunları bir çözüme bağlayacak surette görüşmeleri takip etmediler. Davet eden devletler barışın imzalanmasına başlıca engel teşkil eden bu meseleler hakkında bir karar vermeyi daima ertelediler. Türk delegeler heyeti bu konuda kendisi için mümkün olan azami gayrette bulundu ve iktidarında bulunan bütün vasıtaları bu emirde kullandı. Hukuk müşavirleri tarafından hazırlanan ve müttefikler delegeleri tarafından rıza gösterilerek teklif edilen formül bu esas olmak üzere göz önüne alındı. Türk delegeler heyeti aynı şekilde yine hukuk müşavirleri tarafından düzenlenen tayinler terkibine de dahil oldu ve neticede iki teklifin uzlaştırılması neticesinde vücuda gelen ve müttefik devletlerden birinin maliye uzmanıyla beraber düzenlenen geçerli formül oluşturuldu. O tarihten şimdiye kadarsa takriben 2 hafta geçti. 23 Haziran 1923 tarihinde gerçekleşen toplantıda daha önce tebliğ edilen görüşmeler tutanaklarında yazılı olmalarına rağmen senetler ve tahliye meseleleri tartışılmadı. Müttefikler delegelerine o zamandan beri yaptığım mükerrer şifahi başvurularıma ise daima 1-2 güne kadar bu meselelerin çözümleneceği cevabı verildi. Son şifahi başvurumun gerçekleştiği perşembe gününden beri ise 4 gün geçtiği halde bu hususta ne bir haber ne de bir cevap aldım. Aynı oturumda tahliye, senetler, ayrıcalıklar meselelerini sırayla halletmeye hazır olduğumu ilave etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Barışın imzalanmasında herhangi bir engel çıkmaması için daima en büyük gayretleri sarf eden Türk delegeler heyeti, konferanstan yukarıda zikredilen başlıca belirsiz meselelerin, özellikle barışın imzalanmasına başlıca engel teşkil eden senetler meselesinin aynı oturumda birbirini takiben görüşülmesini talep etmekte onur duyar. İsmet. Bu nota 2 Temmuz 1923 günü saat 4'te tebliğ edildi. Saat 6.30'da konferans genel sekreterliğinden Türk delegeler heyetine gelen bir tezkerede mali ve iktisadi komitelerin ertesi gün için son toplantılarını yapacaklarını bildirdi. Notanın ilk etkisi bu oldu. İkinci etkisi de şuydu ki müttefikler delegeleri harekete geçtiler. Bir an önce ne yapmak lazımsa yapıp bir karar vermek gereğini duydular. 2-3 Temmuz gecesi İsmet Paşa, General Pirli'ye, Sir Rumbleton'ı, Mösyö Montagne'yi ayrı ayrı ziyaret ederek yazılı notadakileri şifahen de tekrarladı. Bu başvurudan önce ise müttefikler baş delegeleri aralarında toplanarak durumu görüştüler. İsmet Paşa'nın notası üzerine Fransız heyetine bağlı kişiler şu haberi yaymaya başladılar. Türk notasının içeriği gerçeğe uygun değildir. Barışın imzalanmasında görülen gecikme, müttefiklerin senetler meselesine talimat almamalarından değil, Türk heyetinin ayrıcalıklar meselesinin konferansta görüşme yetkisi olmamasını söylemelerinden ileri gelmiştir. İsmet Paşa, müttefiklerin notasını 2 Temmuz'da vermişti. 3 Temmuz'da konferans çevresinde iki dikkate değer olay yer aldı. Birinci olay, sabahleyin toplanan Mali ve İktisadi Komitede İsmet Paşa ile Mösyö Benizelos tarafından başkanlık kürsüsünde bulunan General Pirli'ye Türkiye ile Yunanistan arasında hiçbir esaslı anlaşmazlık kalmadığının, hatta tali noktalara ait anlaşmazlıkların da halledilerek bu hususta yalnız Ankara ve Atina hükümetlerinin onay cevabını beklediğinin, bu cevapların da 1-2 güne kadar geleceğinin birazdan söyler gibi tebliğ edilmesi oldu. Meselelerin hemen hemen hepsi çözümlendiği için ellerinde yalnız senet meselesinden başka bir şey bulunmayan Fransız heyeti bu beyanat karşısında çok hayret etti. Komite toplantısından önce sabahleyin 9'da İsmet Paşa ile Mösyö Benizelos arasında özel bir konuşma olmuştu. Birkaç günden beri devam eden bu konuşmalar sırasında Karaağaç'ın teslimi, tekalifi harbiye, savaş vergisi bedelleri, ticaret sözleşmesi süresinin tayini meselelerinin halledilmeye çalışıldığı biliniyordu. Mali komitenin toplantısında önemli sayılan bu anlaşmazlıkların da özel görüşmelerle ortadan kaldırıldığını görülünce genel bir hayret doğdu. General Pirli'nin tekrar tekrar sorduğu sorulara cevaben gerek İsmet Paşa gerek Mösyö Benizelos aramızda hiçbir anlaşmazlık kalmadı sözünü birkaç defa tekrarlamaya mecbur oldular. Kimsenin boşuna ümide kapılmamasını da böylece ihtar etmiş bulundular. Yunanistan kozu ortadan tamamıyla kalkıyordu. Tali meselelerde tarafların hoşgörüleriyle komitelerde çözüme kavuşturulduğu için ortada şimdi kala kala tek başına yalnız bir senetler meselesi kalıyordu. Olay şöyle gelişti. Mali ve İktisadi Komite 3 Temmuz sabahı 11'de toplanmıştı. General Pirli söze başlayarak 45, 46, 52. maddelerde zorluklar olduğunu, bu zorlukların Türklerle Yunanlılar arasında bulunduğunu söyledi. Bu mevcut zorluklardan biri de Dimetoko Havalisi'nin Duyuni Umumiye hissesinin Yunanistan tarafından kabul edilmediğine dairdir. Müttefikler bu noktada Türk görüşünü kabul ediyorlar. Yabancı sermayeli Osmanlı Demiryolları şirketlerinin Yunan işgali zamanında uğradıkları zarar ve ziyanın Yunanistan tarafından karşılanması kabul olundu. Buna karşılık Türkler de tamirat talep etmeyeceklerini beyan eylediklerse Mösyö Benizelos, General Pirli'nin sözünü kesti. İsmet Paşa ile aramızda geçen görüşmelerde Yunanistan'la Türkiye arasında mevcut ihtilaflı noktaların önemli olanları üzerinde mutabık kaldık. Bazı ufak noktalar varsa da bunları İsmet Paşa Hazretleri kendi hükümetine, ben de kendi hükümetime bildirdim. Cevap gelince bu noktaların da çözümlenmiş olduğunu ortak bir mektupla konferansa bildireceğiz. General Pirli, cevabın gelmesi uzun sürer mi? Mösyö Benizelos, ilk gün içinde cevabı getirebileceğimi ümit ederim. İsmet Paşa'nın da süratle cevap alacağından ümitliyim. General Pirli, 58. maddeyi de ortaklaşa kabul ettiniz mi? Mösyö Benizelos, aramızda ihtilaflı nokta kalmadığını tekrar beyan ederim. Bahsettiğiniz maddeyle beraber Trakya'ya ait duyuni umumi hissemiz daha çözümlenen meseleler arasındadır. Dolayısıyla yeniden oturum düzenlemeye lüzum kalmaması üzerine bahsedilen maddeleri bütünüyle kabul edilmiş sayabilirsiniz. Yalnız söylediğim mektupların size ulaşmamasının belirsiz olacağı tabidir. General Pirli, Türk delegeler heyeti ne diyor? İsmet Paşa, Mösyö Benizelos da aynı şekilde beyan ederim ki belirsiz noktaların önemlileri halledilmiş, geri kalan ufak noktaların da hükümetler tarafından tasdik olunduktan sonra mektupla konferansa bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Onun için bahsedilen maddeler bu oturumda kabul edilmiş sayılabilir. General Pirli, o halde mektubunuzun elimize geçmesi şartıyla bahsettiğim maddeler kabul edilmiştir. Bundan sonra 56. madde konuşuldu. Bu madde Asya'da Türkiye'de ayrılan yerlerdeki kamu emlakinin bedelsiz olarak yeni kurulan hükümetlere devredilmesine aitti. Maddeye göre 1908-1909 yıllarında Hazine-i Asya'dan miri emlaki intikal eden mülkler dahi yeni hükümetlere intikal edecekti. Yalnız bu emlakin üzerlerine konan vakıf hakları korunacaktı. Hazine-i Hassa adına yazılı ya da onun tarafından idare edilen hukuki nitelikleri değişmeyecekti. İsmet Paşa, Hazine-i Hassa emlakinin Yunanistan'a devredilen kısımlarını Mösyö Benizelos'ta görüştük. Bu tek çözüm yolunu bahsettiğimiz mektupla bildireceğiz. Mösyö Benizelos, bu hususta İsmet Paşa Hazretleri bir metin hazırlasınlar. Onu inceleyerek aramızda kararlaştırdıktan sonra konferansa bildiririz. General Pirli, şu halde Asya'dan ayrılan memleketler hakkındaki maddeye kabul olunuyor. Rumeli için ekleme bir madde vereceksiniz demektir. Bu vesileyle Hazine-i Hassa emlakinin listesini vererek işimizi kolaylaştırmış olan Türk heyetine teşekkür ederim. Sonra 70. madde konuşuldu. Bu madde İstanbul hükümetinin mali taahhütlerine ilişkindi ve Türkiye tarafından kaldırılması isteniyordu. General Pirli, Türk Delegeler Heyeti'nin Düyuni Umumiye'ye hitaben bu bapta bir mektup vermesi kaydıyla Düyuni Umumiye'nin onayı niteliğindeki cevabın yeterli görülerek 70. maddenin kaldırılması kabul olundu. İsmet Paşa bu ara geçmişin hesaplarını tasfiye meselesinde daha başka şeyler vardır dedikten sonra bütün bu askıdaki meselelerin hükümetle haberleşme sonucunda halledileceğini fakat hepsinin sona bırakılmayarak barışla beraber çözüme kavuşturulmalarının muhakkak olduğunu söyledi. General Pirli, Türk Delegeler Heyeti'nin Düyuni Umumiye'ye göndereceği tasarlanan mektup suretini ve müttefiklerin bu husustaki beyanname metnini okudu. Bu iki belge yalnız tutanaklara geçmek için okunmuş oldu. General Pirli, hükümetimizden cevabın gelmesine bağlı olarak şimdilik madde belirsizdir. İsmet Paşa, pekala. Bundan sonra 52. madde konuşuldu. Bu madde, Düyuni Umumiye İdaresi'nin işgalden sonra Türkiye kanunlarına aykırı olarak müttefiklerin emriyle uygulandığı bazı işlemlere aitti. Bunlardan biri de İspirto belgesini Düyuni Umumiye'nin eksik olarak toplanmış olmasıydı. Düyuni Umumiye'nin bu işlemleri 152. maddeyle affolunuyordu. Madde kabul edildi. Mali oturum burada bitti. Sonra Möste Montanya başkanlığa geçti ve İktisadi Komite toplanmış oldu. Önce 72. madde görüşüldü. Bu madde Mısır'da oturan Türk tebaasına ya da aslı Mısırlı olup da Türk tebaası bulunanların savaş zamanında hacizli kalan malların ve haklarının iadesine ilişkindi. Yalnız Hidip Abbas, Hilmi Paşa'nın emlak ve malları özel şartlar uygulamasından istisna ediliyordu. Bu madde de o şekilde kabul olundu. 72. mükerrer maddeye geçildi. Savaş ilanında el konan müttefikler tebaası, emlak vakıflarına ait olan bu madde az bir değişiklikle kabul edildi. Geri verilecek malların en son bulundukları halleriyle iadesi kararlaştırıldı. Daha sonra görüşülen 111. maddeye ki savaşta doğan işlemleri tasfiye edecek karma mahkemelere aitti. Karma mahkeme hangi memlekette kurulmuşsa o memleket hükümetinin 3 yıl sonunda mahkemeyi muamelesini keserek gitmeye davet edebilmesi kaydı kondu. Böylece Türkiye'de kurulacak karma mahkemeler Türkiye hükümetinin davetiyle 3 yıl sonunda gitmek mecburiyetinde bulunuyordu. 115. madde Türkiye'nin antlaşma hükümlerine zıt anlaşmalar imzalayacağına dairdi. 25. maddenin hükümleri bu hususta yeterli görülerek 115. madde istediğimiz gibi kaldırıldı. Möste Montanya, Trablusgarp'a ait 117. madde hükümetlerinin bu münasebette ticaret sözleşmesine ilavesini yeterli gördüğünü beyan etti. Sir Rumbold, bulaşıcı hastalıklar zamanında karantina iadesi tarafından alınacak istisnai ve geçici vergilerin yabancı ve Türklerden eşit olarak alınması lazım geldiğini söyledi. Türkiye'de kabul ettiği cevabını verdi. Ticaret sözleşmesine geçildi. Türk limanlarına gidecek vapurların taşıyıcı arama belgelerinin istenildiği zaman Türkçe tercümelerini vermeleri usul kabul edildi. Möste Montanya burada söz alarak Belçika ve Portekiz'in nail oldukları haklar gibi Çekoslovakya'nın da Türkiye ile sözleşme yapmasına razı gösterilmesi ricasında bulundu. Diğerleri gibi ve mümkün olduğu kadar aynı prensip çerçevesinde olmak şartıyla Türkiye tarafından kabul edildi. Oturuma son verildi. Yunanistan'la aramızda bu oturumda sözü geçen ve mektuba ilişkin mali meseleler şunlardı. 1. Anadolu'nun işgali esnasındaki savaş vergisi bedellerinin tazmini meselesinde İsmet Paşa ile Möste Benizelos şu değiştirme şeklinde mutabık kalmışlardı. Türkiye, tekalifi harbiye bedellerini istemekten vazgeçiyordu. Yunanlılar da Türkiye tarafından el konulan Yunan gemilerini Türkiye'ye bırakıyorlar, fazla olarak kendileri tarafından zapt edilen gemilerin iadesini kabul ediyorlardı. 2. Yunanlılar barışın imzalanmasından 15 gün sonra Kara Ağaç'ı Türkiye'ye teslim etmeyi kabul ediyorlardı. 3. Yunanistan'la ticaret sözleşmesinin süresi 2 yıl olacaktı. Fakat Ankara ve Atina hükümetlerinden talimatın gelmesi gecikmedi. Komitenin bu toplantısından 2 gün sonra İsmet Paşa ile Möste Venizelos hükümetlerinden istedikleri talimatı alarak ve her iki taraf uzmanları oturup görüşerek Kara Ağaç Anlaşması, Hazine-i Hassa İmlaki, vapurların iadesi, tekalif ve harbiye bedelleri hakkındaki aralarındaki anlaşmaların hukuki şekillerini tespit ettiler. Bunun üzerine İsmet Paşa ile Möste Venizelos ortaklaşa bir mektup yazarak Türk-Yunan anlaşmasının tam olduğunu ve iki devlet arasında küçük büyük hiçbir anlaşmazlık kalmadığını konferans genel sekreterliğine resmen tebliğ ettiler. İsmet Paşa'nın görüşmenin çabuklaştırılması isteğini taşıyan 2 Temmuz 1923 tarihli notasına müttefikler hemen ertesi gün 3 Temmuz 1923'te cevap verdiler. Müttefikler cevabi notasının metni şuydu. Türk Delegeler Heyeti Başkanı İsmet Paşa Hazretlerine, Zat-ı Devletleri tarafından 2 Temmuz 1923 tarihiyle tarafımıza tebliğ edilen notayı aldığımızı beyanla onur duyarız. Her şeyden önce adı geçen notanın tarafımızdan içeriği bilinmeden yayınlanmış olmasını esefle kaydederiz. Adı geçen notada henüz belirsizlikte bulunan meselelerin hazırlanması maksadıyla 23 Haziran'da gerçekleştirilmiş olan özel toplantıdan bahsedilmesi dolayısıyla vaktinden önce yayımlanmış olan metin konferans çalışmasını hızlandıracak nitelikte görülmemektedir. Türk-Yunan tamirat meselesinin çözüme kavuşturulması sırasında belirsiz olan diğer meselelerin, özellikle mali meselelerin bir an önce halledilmesi ve bu meselelerin görüşülmesi sırasında Türkiye'nin Yunanistan'a gösterdiği aynı kolaylıklardan yararlanması konusunda davet eden devletler nezdinde zat-ı devletlerin tarafından ısrar edildiği beyan buyurulmaktadır. Müttefikler daima Türkiye'nin mali durumunu göz önünde bulundurmuşlardır. Dolayısıyla tazminat meselesinin Türkiye bütçesine hiçbir şekilde yük teşkil etmeyecek bir şekilde çözümlenmesini delegeler tarafından kabul edildiğini ve Almanya'nın Türkiye'ye olan borçlarının Türkiye'den alınmamasına karar verdiklerini zikretmek yeterli olur. Diğer birçok durumda olduğu gibi bu defa da en iyi niyetli bir tavrı benimsedikse de belirsiz kalan başlıca meselelerin çözümüne kavuşturulmasına dair hiçbir taahhüde girişmedik. Zat-ı devletleri belirsiz kalan meselelerin bir an önce çözüme kavuşturulması isteğini belirtiyorlar. Şu noktayı zat-ı devletlerine arz etmek isteriz ki gayretlerimiz daima bu amaca yöneltilmiş ve bundan netice çıkmaması Türk delegeler heyetine gelen talimatın bir çözüm şeklini imkansız kılacak nitelikte bulunmasından ileri gelmiştir. Ayrıcalıklara gelince Türk delegeler heyeti 23 Haziran toplantısından sonra da bu meselenin konferansın yetkisi dahilinde olmadığı iddiasında bulunmuştur. Yalnız birkaç gün oluyor ki zat-ı devletleri bu meselenin tartışılmasına hazır olduğunuzu bildirdiniz. Davet eden devletler senetler meselesinin tartışılması başlangıcında gerek barış antlaşmasında gerek buna bağlı görüşmelerde Osmanlı borçları alacaklarını tarafsız alacaklarla dahil olmak üzere senetlerin borçlanma sözleşmelerinin yazılı şartlardan başka türlü ödenmesini kabule zorlanmanın kendileri için imkansız olduğunu beyan etmişlerdir. Devletler delegeleri bu esas prensibi bozmamak şartıyla meseleye Türkiye'nin mali durumunu göz önünde bulunduracak bir çözüm şekli bulmak için gayret sarf etmekten yorgun düştüler. Fakat Türk delegeler heyeti teklifleri alacakları Türk hükümetinin tek taraflı bir kararı kabule mecbur etmek açık gayesini yöneltilmiş değişikliklere sokmak için ısrar etti. Uzmanlarımızdan birini bu tarzda bir teklifin kabul edilmez olduğunu Türk delegeler heyetine bildirmekle görevlendirdik. Bu konuşma sırasında zat-ı devletlerin mektubunuzda ima ettiğiniz formül uzmanlarımıza teklif edilmiştir. Fakat zat-ı devletlerinin teşebbüsü eseri olan bu formül müttefik bir uzmanın işbirliğinden meydana gelmiş bir netice olarak görülemez. Zat-ı devletleri tarafından kastedilen üçüncü mesele tahliye meselesidir. Diğer iki meselenin memnunluk verici bir şekilde çözümlenmesine tabi olmak üzere bu tahliye meselesinin çözümü konusundaki iyi niyetimizi bildirdik ve onun için tahliye şekillerinin incelenmesine diğer meseleler çözümlenmeden başlayamayacağımızı beyan ettik. Bu şartlar dahilinde zat-ı devletlerinin de temenni ettiği şekilde yukarıda önemli meselelerin aynı oturumda düzenlenmesine hazırız. Bu oturumun tarihi bulunduğumuz şartlar içinde hükümetlerimizden istediğimiz talimatın gelmesine mütakip tespit edilecektir. Montagna, Rumbold, Pilli. Notanın yazılışından alınan ilk izlenim, müttefiklerin aralarında fikir anlaşmazlığı ve talimat eksikliği ya da diğer sebeplerden ileri gelecek gecikme sorumluluğundan sıyrılmak istemeleri arzusuydu. Bu yüzden notada olayların akış tarzlarını ve şekillerini değiştirmeye kadar gidilmişti. Cevabi belge Türk notasının müttefikler temsilcilerine verilmeden önce yayımlandığına dair bir ihtarla söze başlıyordu. Bu iddia yerinde değildi. Türk notası 2 Temmuz günü saat 4'te Konferans Genel Sekreteri Masigli'ye notanın müttefikler delegelerine 1 saat içerisinde verilmesi gerekeceği kaydıyla verilmişti. Notanın metni ancak saat 5'ten sonra basın salonuna asıldı. Eğer nota vaktinde müttefiklerin eline verilmemiş ve delegeler notanın içeriğinden gece haberdar edilmişlerse bu daha çok Konferans Genel Sekreterliğini ilgilendiren bir meseleydi. Notanın senelere ait kısmı son olayların ve teşebbüslerin niteliklerini değiştiriyordu. Müttefikler dolambaçlı ifadeleriyle Yunan tamiratı meselesindeki Türk fedakarlığını, Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'ya olan borçlarını affetmek suretiyle ve fazlasıyla ödediklerini söylemek istiyorlar ve meselelerin çözümü için 23 Haziran toplantısında başka bir taahhüde girmediklerini ilave ediyorlardı. Eğer senet meselelerinde bir sonuca varılmamışsa, müttefiklere göre bunun sorumluluğu İsmet Paşa'nın ısrarlarından ileri gelmişti. Yoksa müttefikler delegeleri bu meseleye çare aramadan yorulmuş olduklarını söylemekteydiler. Nerede kaldı ki kendi teklif ettikleri son formülün teşebbüs fikrini de Türk heyetine atfediyorlardı. Oysa formülü yapanlar İngiliz mali uzmanı Willis'te Fransız uzmanı Monsieur Barguet'in daha meydanda Lozan'daydılar. Bu formül İsmet Paşa'nın odasında Fransız-İngiliz uzmanlarıyla Türk uzmanları arasında müttefiklerin aralarında mutabık kaldıkları esaslara dayanarak ve müttefikler arasındaki bir özel görüşmeden sonra meydana gelmiş, tanzim edilmişti. Nota müttefiklerin senet meselesini antlaşma dışında anlamak istediklerini gösteriyordu. Ancak senet meselesi esasen antlaşma dışına atılmıştı. Mesele şuydu, beyanname meselesi nasıl halledilecekti? İşte boşaltmayı senetlere ve ayrıcalıklara bağladıklarını açıkça söylüyorlardı. Bununla siz senetleri barıştan sonra halledersiniz, siz halledinceye kadar biz de Gelibolu'da ve İstanbul'da kalacağız mı demek istiyorlardı. Bu takdirde şimdiye kadar alınan bütün sonuçlar boş, aylarca süren çalışmaların hepsi hiçti. O takdirde antlaşma bütünüyle yok demekti. Mesele yoktu, barış yoktu, antlaşmayı yırtıyorlar demekti. Bütün notada iyi etki bırakan tek nokta şu oldu. İsmet Paşa'nın geri kalan 3 meselenin de aynı oturumda sırayla ve arka arkaya görüşülmesi isteğini kabul etmeleri ve bütün talimatın gelmesinden sonra bu oturum tarihinin tebliğ edileceğini bildirmeleri. Fakat İsmet Paşa devletlerin notasına ve bu notanın içerdiği yanlış noktalara hemen ikinci bir notayla karşılık vermekte tereddüt etmedi. Bu ikinci notada senetler hakkında bir formülü mevcut olduğu ve bu formülü müttefikler tarafından teklif edildiği hususlarında ısrar ediyor, gerekirse daha fazla açıklama yapabileceği ilave oluyordu. Yine aynı notada ilk Türk notasının konferans genel sekreterliğine verildikten sonra yayınlandığı, bu yayının yeni bir olay teşkil etmediği, konferansta bu yayının adet hükmüne girdiği ve son günlerde basın tarafından özel maksatlarla çıkarılan haberlerin fikirlerini karıştırmaması ve bozmaması için notanın yayınlanmasına gerek duyduğu açıkça beyan olunuyordu. Barış'ın ayrıcalıklar meselesinde Türk heyetinin talimat eksikliğinden dolayı geciktiği noktasında reddedilerek Türk delegelerinin bütün meseleleri en geniş yetkilerle görüşmek hususunda bütün talimatları almış oldukları ifade olunuyordu. Nihayet notada bütün dünyanın Barış'ı beklediği yazılarak 3 meseleyi aynı oturumda görüşmek hususundaki Türk talebinin kabul edilmesinden dolayı müttefik devletlere teşekkür ediliyordu. Bu notaya müttefikler artık cevap vermediler. Belli ki konferansın son sahasında tartışmayı kısa kesmeyi tercih etmekteydiler. General Pirli, lüzum yok. Arkadaşlarımla da bu hususta konuştum. Fakat bir iki güne kadar beklediğimiz talimatın geleceğini ümit ettiğimiz için yeniden cevap vermeye gerek olmadığı noktasında mutabık kaldık. O halde İsmet Paşa'nın haklı iddiaları karşısında müttefikler susmayı konuşmaya tercih ediyorlardı. Şimdi mesele Mösyö Montagnier'in nihayet pazara kadar dediği tarihi oturumun toplanmasına kadar sabretmeye kalıyordu. Tarihi gece toplantısı. İsmet Paşa'nın son iki notasından sonra meselenin daha çok sürüncemeye tahammülü kalmadığı anlaşılmıştı. Herkes bekleye bekleye yorulmuş, usanmış, bıkmış, ne olacaksa bir an önce olsun demeye başlamıştı. Bu hal yalnız konferans görüşmelerini takip eden muhabirlerde değil, görüşmeleri yapan delegeler ve danışmanlarda da gizlenmeyecek bir dereceye varmıştı. Bu ruh durumu içinde bir tür bezginlik hissiyle bekleşirken 6 Temmuz Cuma akşamı Lozan Palas'ta Fransızlarla İngilizler anlaştılar diye ortaya bir söylenti çıktı. Nasıl anlaştılar? Orası belli değil. Yalnız anlaşmışlar. Anlaşmaları Türkiye için iyi mi kötü mü? Bu soruya kimse cevap veremiyordu. Aralarında anlaşmazlık olması şimdiye kadar iyi bir şey gibi görülmüştü. Çünkü İngilizlerin Fransızlar tarafından ileri sürülen baskı tekliflerini kabul etmemeleri Türkiye'nin lehineydi. Şimdi anlaşmışlarsa baskı mı yapılacaktı? Devletler ya kabul edersiniz ya red mi diyeceklerdi. Fransızların yola gelmiş olabileceğine, nihayet Türk baş delegesinin görüşünü kabul edeceklerine kimse ihtimal vermiyordu. 7 Temmuz Cumartesi Delege Hasan Bey sonunda müttefiklerin Türk heyetini 3 meselenin aynı toplantıda ve birbiri ardı sıra görüşmesi için özel konferansa çağrıldıklarını bildirdi. Bu iyi bir belirtiydi. Demek son görüşümüz budur şeklinde yazılı bir tebliğ yapmak teklifi konferansı çıkmaza sokmak düşüncesi kesin olarak sonuçsuz kalmıştı. 3 meselenin görüşme ve tartışma yoluyla çözümlenmesinin tercih edilmesi bunu gösteriyordu. Saat 3'e doğru 7 Temmuz, toplantının yarım saat geciktiği, oturumun 3.30'da açılacağı bildirildi. Aslında bir akşam önce Mösyö Montagnier'in onun arkasından Amerika delegesi Mr. Greaven, İsmet Paşa'yı ziyaret etmeleri, müttefiklerin son meseleyi görüşmeden önce gerçek durum üzerinde Türkiye baş delegesini aydınlatmak istediklerini gösteriyordu. Aynı zamanda General Pirli de özel toplantıdan önce İsmet Paşa'yı ziyaret etmiş, yarım saat kadar konuşmuştu. Bütün bu gidip gelmeler konferans çevresinde hep iyi belirtiler gibi görünüyordu. Saat 3'e doğru Auschwitz'e inildi. O gün Auschwitz bir panayır yeri gibiydi. Lozanlılar burada milli bir bayramlarını kutluyorlar. Tıpkı İstanbul'daki eski bayram yerleri gibi salıncaklar kurmuşlar. Nişan atmak için tahta barakalar yapmışlar. Cambazhane oyunları ve dövme dolaplar içinde eğlenip duruyorlardı. Bir taraftan bu eğlencelerin sevinç bağırışmaları devam ederken diğer taraftan konferans sessiz şatonun görüşme salonunda saat 3.30'da tarihi oturumuna başlamış bulunuyordu. Muhabirler aşağıda şatonun üzeri renkli camlarla örtülü güzel holünde hasır sandalyelere oturmuşlar bekliyorlardı. Özel toplantının yapıldığı oda yüksek pencereleriyle holün karşısında az yüksekteydi. Yanan elektrikler içinde camların arkasından delegelerin kımıldayan başları görülüyordu. İki günden beri hava çok sıcaktı. Fakat şatonun holü serindi. Delegeler bu sıcakta konuşa konuşa bıktıkları aynı meseleleri son kez tekrarladıkları için büsbütün bunalmış olacaklardı ki salonun hole bakan büyük penceresinin bir kanadını yarı açık bırakmışlardı. Bu açık pencere kanadından ara sıra belirsiz sesler geliyor fakat ne söylendiği anlaşılmıyordu. Ancak hararetle konuşulduğu fark ediliyordu. Holde bir köşede etrafı çiçeklerle ve yapraklarla çevrilmiş küçük bir havuza bir fıskiyeden boyuna su akıyor ve bir şıkırtı işitiliyordu. Bir Amerikalı muhabir, eğer bu su susarsa konferansı daha iyi takip edeceğim diyerek kalkmış, türlü çarelere başvurarak suyu dindirmenin yolunu aramış fakat bulamamıştı. Aklı sıra musluğu bulacak, suyu kesecek, açık pencereden gelen sesleri daha iyi duyacaktı. Bu surette 7 Temmuz Salı günü Şato Oteli'nin holünde saatler ve saatler geçti. Hep konuşuyorlardı. Saat 5, 6, 7, 8. Hala konuşuyorlardı. aynı Amerikalı muhabir bir ay oturdular, sustular. Şimdi de 6 saat konuşmaktan bıkmıyorlar, anlaşılmaz insanlar diyordu. Elleri arkasında holde bir aşağı bir yukarı gezinen polis müfettişi, iki konferansta da hep buradaydım, daha bu kadar uzun oturum görmedim diye hayret ediyordu. İkide bir gözler pencereye bakıyor, ara sıra bir baş görünüyor, salonda biri gezinir gibi dolaşıyor, sonra yine yerine oturuyordu. Nihayet 9'u çeyrek geçiyordu ki çıktılar. Tam 5 saat 45 dakika konuşmuşlardı. Salondan önce General Pilli çıktı. Daha muhabirleri ağzını açıp bir şey sormaya vakit bırakmadan bitmedi. Yarın devam edeceğiz. 3 meseleyi, senetleri, ayrıcalıkları, tahliyeyi konuştuk. Neticeyi bozmamak için kimseye bir şey söylememeye karar verdik dedi. General Pilli'nin arkasından merdivenlerden yavaş yavaş İsmet Paşa indi. Türkbaş delegesi de sormayınız, müsaade ediniz. Bir şey söylememek için söz verdim diyordu. Bir şey öğrenmek imkanı yoktu. Konferanstan çıkan danışmanlar da bir şey söylemek istemiyorlardı. Dillerini yutmuşlar, bir harf kaçırmamak için üstelik bir de elleriyle ağzını kapıyor ve gülerek ''Aman Allah aşkına bir şey sormayın'' diyorlardı. Gece aynı ağzı sıkılık içinde geçti. Her taraf sırlarla dolu gibiydi. Yalnız uzmanların 8 Temmuz sabahı için toplanacakları öğrenildi. Aynı zamanda gece yukarı kattaki odalarına çıkanlar, 237 numaralı dairenin İsmet Paşa'nın dairesi, önünde şifre sekreterlerinin gidip gelmelerinden Türk heyetinin henüz yatmadığını, İsmet Paşa'nın odasına çıkmakta olduğunu öğrenerek şaşakaldılar. Pencerelerde gün ağrıyor, Türk heyeti hala baş başa vermiş çalışıyordu. O gece delegelerle danışmanların önde gelenleri hiç uymayarak İsmet Paşa'nın yanından sabahın saat 7.30'da ayrıldılar. 8 Temmuz sabahı durumu öğrenmek için erkenden telefon edilen danışmanlar, kendilerini arayanlara iyi ki uyandırdınız, Allah razı olsun, şimdi uzmanlar toplantısına gideceğiz dediler. Bunlar arasında askeri danışman Tevfik Bey'in de bulunduğuna bakılırsa, boşaltma meselesinin şekilleri ve şartları da tespit ediliyor demekti. Boşaltma meselesi en son halledileceğine ve şimdi de şartlar konuşulduğuna göre diğer bir ya da iki mesele halledilmiş miydi? Nihayet 7 Temmuz toplantısının sırları yavaş yavaş çözülmeye başladı. Senetler meselesinde Osmanlı borçlarının antlaşmadan çıkarılmasını kabul etmişler, Türk heyetinin beyanname vermesinden vazgeçmişler, kendi kendilerinin bir beyanname ile alacakların haklarını korumalarını ileri sürmüşlerdi. İsmet Paşa müttefiklerin beyannamesi noktasında çekinceli davranmış, bu mesele öyle kalmıştı. Tahliye meselesini senet meselesini karıştırmayarak şartların tespitini görüşmeye karar vermişlerdi. Ayrıcalıklar meselesinde ise iki taraf uzmanlarının karşılaştırdıkları protokolün Türk heyetince kabulünü istiyorlardı. Askeri danışman Tevfik Bey saat 10'da, mali danışman Zekai ve Şefik Beyler de aynı saatte Lozan Palas'tan OŞİ'ye uzmanlar toplantısına gittiler. Saat 3'te özel konferans başlayacak, uzmanların tespit edecekleri noktalar görüşülecekti. 3 mesele son defa görüşülerek sonuç anlaşılacaktı. Saat 1.30'da uzmanlar toplantılarından döndüler. Uykusuzlukları, yorgunlukları yüzlerinden belliydi. Müttefikler boşaltma konusunda güçlük çıkarmamışlardı. Antlaşmanın Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmasından itibaren 6 hafta içerisinde İstanbul'un ve Boğazların boşaltılmasını kabul ve taahhüt ediyorlardı. Aynı zamanda işgal sırasında zapt ettikleri Yavuz'u ve yine işgal sırasında İstanbul'daki depolarından el koydukları cephaneyi ve son günlerde aldıkları vapur, top, tüfek ve diğer savaş malzemesini iddiaya kabul etmişlerdi. Kararlaştırılan bütün noktalar ve şekiller, 8 Temmuz akşamı görüşülecek olan askıdaki meselelerin nihayet kesin olarak halledilmek istenildiğini açık belirtilerdi. Fakat saat 3.30'a doğru oturumun yine geciktiği, 5.30'da toplanacağı bildirildi. Bu gecikme sebep olarak uzmanların henüz işlerini tamamıyla bitirmemiş olmaları gösteriliyordu. Bu da iyi bir belirtiydi. Demek bir sonuca varmak emeli samimiydi. Saat 5'i çeyrek geçiyor General Pilli, Madame Pilli ile beraber Lozan Palas'tan çıktılar. Az sonra da İsmet Paşa, Hasan Bey, Rıza Nur Bey, Münir Bey bir otomobille, Zekai ve Şefik Beylerle Tevfik Bey diğer bir otomobile binerek gittiler. Özel konferans 5.30'da başladı. 7.30'da salonda hafif bir hareket oldu. Bitti, çıkıyorlar. Fakat hayır, salonda 1-2 kişinin ayağa kalkması dışarıdakilere de toplantının bittiği izlenimini uyandırmıştı. Sabırsızlığın ıstırapları içinde 20 dakika daha geçti. Sonunda işte hepsi birden kalktılar. Pencere camlarının arkasından başlarının hareket ettiği görülüyordu. Holdeki polislerle hademelerdeki telaştan, yukarıdaki salonun koridorlarındaki gidip gelmelerden oturumun bittiği anlaşıldı. Salondan ilk çıkan ve merdivenlerden ilk inen İsmet Paşa oldu. Arkasında Hasan Bey, askeri danışman Tevfik Bey, Zekai Bey, Şefik kollarının altında çantalarıyla yavaş yavaş merdivenlerden iniyorlardı. İsmet Paşa bu sefer ricalara dayanamadı. Yüzünde tatlı bir tebessümle kabul ettiler, anlaştık, barış olmuştur. Gece 11'de toplanarak ayrıntıları tespit edeceğiz dedi. O kadar gerginlikten sonra Türkbaş delegesinin ağzından bu tarihi sözü ilk olarak duymanın yarattığı heyecanı ve sevinci tarif etmek mümkün değildi. Yarım saat sonra Lozan Palas'ta bu gece barış oluyor haberi yayılarak genel bir sevinç havası yarattı. Muhabirler telgrafhaneye üşüşmeye başladılar. Gece saat 11'de toplanacaklar ve bitirecekler. Haberi bütün dünyaya yayılmaktaydı. Gece saat 11'e 10 kala İsmet Paşa ile diğer Türk delegeleri ve danışman Münir Bey asansörden indiler. Hepsi tertemiz smokinlerini giymişlerdi. General Pirli arkasında Fransız heyetiyle az önce otelden çıkmış Avşe'ye gitmişti. Sağdaki merdivenlerden daima olduğu gibi Türk uzmanlar ve danışmanlar kollarının altında çantalarıyla indiler. Türk başdelegesi otelden çıkarken yüzünde vakur bir ciddiyet vardı. Kendisini uğurlayanlar Allah muvaffakiyet ihsan etsin diyorlardı. İsmet Paşa gülerek teşekkür etti ve otomobiline doğru yürüdü. Diğer danışmanlar ikinci otomobille kendisini takip ettiler. Saat 12'ye kadar Lozan Palas'ta beklemekten yorulanlar gece yarısından sonra Avşe'ye indiler. Nihayet saat 1.30'da tarihi toplantı bitti. İlk çıkan İsmet Paşa nihayet hallettik dedi. Hasan Bey arzumuz gibi istediğimiz gibi hallettik diye ilave etti. Otelde bu barış gecesinin heyecanı sabaha kadar devam etti. Bütün dünyaya gün ağarıncaya kadar telgraflarda barış olduğu haberi verildi. Barışın artık fiilen yapıldığına hükmedilen bu tarihi 8 Temmuz pazar akşamı gece saat 1.30'dan itibaren Lozan Palas'ın içinde ve hatta diğer heyetlerin bulunduğu otellerde derin sükunet, büyük memnunluk, karanlıktan ışığa çıkan insanların duyduğu geniş, sonsuz bir ferahlık hissi yayıldı. 9 aydan beri devam eden müthiş mücadeleler, içinde çekmedikleri kalmayan delegeler, danışmanlar, muhabirler, birer köşeye çekilmişler, ıstırap, heyecan, endişe içinde uykusuz gecelerin, aylardan beri devam eden zahmet ve eziyetin mükafatını tadıyorlar, rahat bir nefes alıyorlardı. Son kriz. Fakat Türk Başdelegesi'nin Lozan Konferansı'nı kesin sonuca ulaştırmak için mücadele çilesi henüz dolmamıştı. 8 Temmuz akşamı senetler ve senetlerin arkasından boşaltma meselelerinde anlaşıldığı halde, birkaç gün sonra yine boşaltma ve ayrıcalıklara ait bazı ayrıntılar yüzünden konferans yeni bir kriz geçirmeye başladı. Müttefikler bu sefer de 3 yabancı şirkete bir tercih hakkı vermesi meselesini ortaya çıkardılar ve Boğazlar Sözleşmesi uygulanana kadar Türk sularında 3 devlet adamı ikişer kurvez ve bırakma taleplerinde ısrar etmek suretiyle beklenilmeyen zorlukları icat etmeye başladılar. 11 Temmuz öğleden sonra yapılan özel bir toplantıda bu meselelerin çözümlenmesine çalışılmış fakat sonuç elde edilememişti. Sonuç alınamayınca toplantıya 12 Temmuz sabahı devam edildi. Müttefikler bu toplantıda Ricci Generali Armstrong Vickers şirketlerine verilecek icraî başlangıca yakın durmayan ve dolayısıyla Türkiye'ce makul olmayan sözleşmeler meselesinde bu iki şirkete 10 yıl için aynı şartlarda tercih hakkı verilmesini, bu tercih hakkının şirketlere yazılmış birer mektupla bildirilmesini istediler. Fakat bu talebi Ankara Büyük Millet Meclisi hükümeti egemenlik hakkımıza milletin bir an önce imari prensibine aykırı olduğu için asla kabul edemezdi. Müttefikler bundan sonra Turkish Petroleum şirketinin müktesep kazanılmış hakkı olduğunu iddia ederek Türkiye'si tarafından bu hakkında onaylanmasını istiyorlardı. İsmet Paşa ise bu meselenin bir hakem mahkemesi tarafından incelenerek kazanılmış hak hususunda bir mahkeme ilamını şart koşuyordu. Boğazlar Sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar Türk sularında 3 devlet adına 2 kruvazör kalması meselesine gelince hele bu talebi Türkiye'de asla kabul etmiyordu. Boşaltma demek işgalin kalkması demekti. İşgalin kalkması ise kruvazörlerin kısmen bile olsa memleket sularında kalmasıyla sağlanamazdı. Gerek karaya gerek denize ait savaş bayrağı taşıyan bütün kıtalar ve gemiler son sandallarına kadar boşaltma şartları gereğince tayin edilen tarihlerde Türk sularını terk etmeye mecburdular. İsmet Paşa diğer bir kruvazörün itilaf bayrağı taşıyan silahlı bir kayığın bile kalkmasına razı olamam diyordu. Bu meselenin görüşülecek, tartışılacak tarafı yoktu. Şirketlere gelince tercih hakkı süresini General Pirli 11 Temmuz toplantısında nihayet 10 yıldan 5 yıla indirmekten başka bir şey yapmayacağını söylemişti. İsmet Paşa bunu da kabul etmiyordu. 11 Temmuz'da yapılan iki toplantıya rağmen bu meselelerin çözümlenmemesi, barışın yapılmasına muhakkak gözüyle bakan ve barışın bir an önce imzalanması için sabırlı sızlanan Lozan çevresinde az çok bir sinirlilik yarattı. O kadar ki Fransız çevrelerinde heyetlerin görüşme salonunu terk ettikleri bile söylentisi çıkarıldı. Bu söylenti pek de yanlış değildi. Görüşme biraz şiddetli olmuş, her iki tarafta görüşlerinde ısrar etmiş, Monsieur Montaigne tartışmanın güzel olmayan bir yola döküldüğünü görünce oturumu tatil ederek bu meselelerin diğer bir toplantıda daha serin kanlılıkta konuşulmasını teklif etmişti. Fakat arada müttefikler propagandası Lozan Barışı'nın yeniden erteleneceğini yaymaktan geri durmuyordu. Fakat bu duruma gelmiş bir barışı ertelemek mümkün olabilir miydi? Nitekim müttefikler birkaç gün bekledikten sonra 15 Temmuz akşamı Türk heyetine bir nota göndererek ayrıcalıklar meselesinin bir tarihçesini yaptılar ve Türk heyetinin önceden kabul edilmiş bir çözüm yolundan dönüldüğünü söyleyerek uzmanların tekrar toplantıya çağrılması ve meselenin yeniden görüşülmesi teklifinde bulundular. İsmet Paşa müttefiklerin bu notasına 16 Temmuz'da cevap verdi. Toplama teklifini kabul fakat Türkiye heyetinin önce kararlaşmış bir şekilden döndüğünü hakkında müttefikler noktasında suçlamayı reddetti. Türkiye Başdelegesi notadaki yetki eksikliği imasında her meselede kesin karar alınması hususunda daima tam bir yetkiye sahip olduğu cevabını verdi. Devletlerin bu son notasıyla İsmet Paşa'nın bu notaya cevabından sonradır ki konferansın bu son krizi de atlatacağı kanaati hakim olmaya başladı. Müttefiklerin uzmanları davet ettikleri duyulunca artık sonucun kesin olacağına şüphe kalmadı. Nitekim uzmanların 16 Temmuz sabahı toplantısından sonra akşam baş delegelerle hemen toplandılar ve 12 saati bulan toplantılar sonucunda anlaşmazlığı ayrıntılarıyla çözümleyip son meseleleri de tamamen tasfiye ettiler. Gece saat 1'de konferanstan çıkan İsmet Paşa artık pürüz falan hiçbir şey kalmadı. Bütün anlaşmazlıklar çözümlendi. Müjdesini verdiği zaman memnunluğu yüzünden belliydi. Müttefikler bütün İtilaf Devletleri filolarının Marmara'yı ve Boğazları tamamen boşaltmasını kabul etmişlerdi. İstanbul ve Boğazların deniz ve kara kuvvetlerinden boşaltılması işlemi antlaşmanın Büyük Millet Meclisi'ne onaylanmasından 6 hafta sonra son bulmuş olacaktı. Boğazlar Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesine en fazla 1 Ocak 1924'e kadar müttefikler Boğazlar'da bir kravezörle iki destroyer bulunduracaklardı. Senetler ve Türküş Petroleum Şirketleri meseleleri antlaşma dışında ve beyannamesiz bırakılacaktı. Türkiye'nin istediği de zaten buydu. Armstrong, Vickers ve Ligi Generali şirketlerine bir taviz verilecekti. Şayet verilecek tavizlerden dolayı anlaşmazlık çıkarsa fiilen taahhüt etmiş zarar tazim edilecekti. Bu iki şirkete tercih hakkı verilmesinden müttefikler vazgeçmiş, buna karşılık her iki şirkete 5 yıl süreyle yabancı şirketlerle rekabet serbestliği hakları kabul edilmişti. 1914 yılından önce Usuri Dairesi'nde imzalanmış ayrıcalıklar mukaveleleri henüz ilgilileriyle Büyük Millet Meclisi hükümeti arasında netice ulaşmadığından adı geçen şirketler durumlarını günün şartlarına uygun hale getireceklerdi. İsmet Paşa'nın bu son uzlaşma şartları ve en son anlaşmayı Büyük Millet Meclisi hükümetine bildirmesi üzerine Temmuz'un 17. günü Ankara'da bütün Türkiye'ye hitaben şu resmi tebliğ yayımlandı. Resmi tebliğ, Ankara 17 Temmuz Anadolu Ajansı. Baş delegemiz İsmet Paşa Hazretlerinden bugün hükümete gelen telgrafnamede İtilaf Devletleri delegeleriyle Türk delegeler heyetimiz arasında itilaflı bulunan şirketler ve İstanbul Deniz Kuvvetleri'nden tahliyesi meselelerinin dün gece sabaha kadar devam eden delegeler toplantısında milli menfaatlerimize zararlı olmayacak, iktisadi bağımsızlığımızı ihlal etmeyecek makul bir şekilde konması suretiyle sonuçlandırıldığını ve kararların yarı komitelerden geçileceği ve artık resmi oturum yapılmayarak barış antlaşması metninin birkaç güne kadar imzalanmasının muhtemel bulunduğu bildirilmiştir. Artık barış yapılmıştı. Komitelerin son toplantısı. Lozan Konferansı komitelerinin son ve tarihi toplantısı 17 Temmuz Salı günü saat 5'te şatoda yapıldı. Saat 4.30'dan itibaren delegeler ve heyetler otomobillerle gelmeye başladılar. Şatonun önü ve etrafı her zamankinden fazla kalabalıktı. Toplantıya ilk gelen bu konferansta en az ilgili Japonlar oldu. Japon delegesinin arkasından General Pilli, eşi, sekreterleri geldi. Madame Pilli konferans salonunun yanındaki canlı odada son ve tarihi toplantıya ait görüşmeleri dinlemeye geliyordu. Bal rengi elbisesi içinde kumral, yüzü ve açık kestane rengi saçlarıyla güzel ve renkli bir levhayı andırıyordu. Saat 5'te Türkiye Başdelegesi İsmet Paşa, Hasan Bey, Rıza Nur Bey, Münir Bey, Zekai Bey geldiler. Fotoğrafçılar şatonun kapısında durmadan resim alıyorlardı. Bu sırada Avşi'deki finikülerlerin bulunduğu hizadan askeri danışman Tevfik Bey, Mustafa Şeref Bey, Tahir Bey ve Türkiye'nin diğer danışman ve sekreterleri gülerek göründüler. Nihayet gelen gidenin arkası kesildi. Konferans başladı. Konferans başladığı zaman saat 5'i 5 geçiyordu. Bütün Türk ve yabancı delegelerle muhtelif heyetlerin bütün üyeleri hazırdı. Konferans önce 1. Siyasi Komite halinde Sir Horace Rumble tarafından açıldı. İngiliz delegesi oturumu açarak dedi ki, görüşmeye tahliye meselesinden başlıyoruz. Buna ait protokolün özel oturumda kabul edilmiş olduğu malumdur. Protokolün birer nüshası elinizde bulunuyor. Kabul edebiliriz değil mi? Başkan gözlerini delegeler üzerinde dolaştırdı. Herkes kabul ettiğini bildirdi. Protokolün bütün delegeler tarafından kabulü üzerine Sir Rumble söze devamla dedi ki, şimdi karar protokolüne geçiyoruz. Bolcaada ve İmroz adalarının tahliyesi de bu meyandadır. Bu protokolde oy birliğiyle kabul edildi. Sonra Belçika ve Portekiz'in ticaret ve ikamet sözleşmelerine katılmaları ve Türkiye'de resmi ilişkilerinin yeniden kurulması konusuna geçildi. Belçika ve Portekiz delegelerinin yetki belgelerinin tamam olduğunu söyleyerek Sir Rumble bu konuda söyleyecekleriniz var mı diye sordu. İsmet Paşa kabul dedi. Bunu takiben Yunanistan'la Türkiye arasında barışı yeniden sağlayan maddelere geçildi. Bu maddeler esasen Türkiye ile Yunanistan tarafından kabul edilmişti. Böylece müttefiklerin imzasına lüzum kalmadan iki taraf hükümetleri bunu onayladıklarını haber verir vermez yeniden barış durumuna dönülecek maddeler yürürlüğe konulacaktı. Sir Horace Rumble bundan sonra söze başlayarak dedi ki, şimdi genel af beyannamesine geliyoruz. Burada biraz durmaya mecburum. Bu beyannamenin imzalanmasının ardından yürürlüğe girmesini isterim. İstanbul'da İngiliz işgal hizmetlerine kullanılan Alturum'un sonradan tutuklandığını haber aldım. Vekilimin İstanbul temsilcisiyle olan konuşmasında Adnan Bey, işgal kuvvetleri hizmetinde bulunan Türk tebaası ne milletten olursa olsun Türkiye'den sınır dışı edilecektir demiştir. Madem ki genel af beyannamesini hepimiz kabul ediyoruz. Genel af herkesi kapsar. İşgal kuvvetleri hizmetinde bulunmak ayrıca bir sorumluluk getirmez. Eğer bir sorumluluksa o da bu genel afla kapanır. Ankara'da bu konuda yeni bir kanun yapılmış olduğunu da haber aldık. Bu kanunun genel af beyannamesiyle tezat teşkil ettiği için uygulanmasını talep ederim. Zira genel af beyannamesi kesin bir taahhüttür. İkinci mesele ise Ermenilere aitti. İsmet Paşa Hazretlerine beyan ederim ki, müttefikler bu meseleyi çözümlenmemiş kabul etmemektedirler. Paşa Hazretleri, Ermenilerden suçsuz ve sakin olan kimselerin geri gelebileceklerini söylemişlerdi. Bugün müttefikler yüz binlerce Ermeni'nin memleket dışında yaşamasından endişededirler. Türkiye, Ermeni yurduna rıza göstermedi. Rıza olmadığını belirtirken Ermenilerin geri dönüşünün mümkün olmadığını söylemişti. Halbuki şimdi tebaanızın büyük kısmını kabul etmiyorsunuz. Bir milletten yüz binlerce halk hangi hakla sürgün edilmeye mahkum edilir? Türkiye bu hareketiyle dünyanın vicdan huzurunda suçlanandır. General Pilli, İngiliz arkadaşımın sözlerine Fransa adına katılıyorum. Osmanlı tebaasından Hristiyanlara kaçanlar ve göç edenleri hakkında dikkati çökerim. Bunların çoğu Kilikyalıydı. Uluslararası kanunlar suçsuzların geri dönüşümünü emreder. Firarilerin sürgünde kalması, mallarına el konulması genel affın varlığını sonuçsuz bırakır. Kilikyalı'daki Hristiyan ve Müslümanların Fransız işgal kuvveti hizmetinde bulunmaları da çeşitli soruşturmalara uğruyor. Buysa hem genel affa hem Ankara Anlaşması'na aykırıdır. Bu hususta teminat vermenizi talep ederim. Monsieur Montagne, İsmet Paşa Hazretleri'nin insani hisleriyle ilgili olan bu meselenin çözüm zamanı gelmiştir. Genel affın uygulanmasında manevi taahhütler de vardır. Ermenilerin sürgünde kalması manevi sorumluluk getirir. Japon delegesi, insaniyet ve merhamet adına müttefiklerin beyanatına katılıyorum. Mr. Grieve, konferansın sonunda geldiğimizi görmekle bahtiyarım. Yakın doğuyla dostane ilişkiler karşılıklı kuruluyor. Pek büyük ve zor meseleler çözümlendi. Bunlar maddi şeylerdi. Şimdi insani meselelere geldik. Geçen Aralık ayının 12. günü İsmet Paşa Hazretleri'nin söylediği bir sözü hatırlatırım. Paşa, barışın kurulmasıyla siyasi felaketler son bulur demişti. Ermeniler ve diğer kaçanlar vatanlarına dönerek geçmişi unuturlar diye ilave etmişti. Amerikan hükümeti İsmet Paşa'nın ağzından çıkan bu sözün uygulanmaya konulacağından asla şüphe etmez. Dünyada her çıkan mesele bir çözüm yoluyla sonuçlanır. Bu meselenin de çözümü gecikmemeli. Türkiye'nin meseleyi dikkate alarak tebaasından sürgünde olanların geri dönüşünü ve mallarının iadesini mezhep ve din farkı gözetmeksizin temin etmesini arzu ediyoruz. İsmet Paşa, genel affa dair yapılan konuşmaları ve genel affın tamamen ve süratle uygulanması talebini dinledim. Genel aff, samimiyet ve dikkatle uygulanacaktır. Taahhütler barışın imzalanmasıyla başlarsa da biz genel affı mevcut suçlara karşı hoşgörü göstermekle kısmen uygulanmış ve böylece cömertlik göstermiş olduk. Türkiye heyeti Ermeni kaçaklar hakkındaki fikirlerini söylemiştir. Bunların tekrarına lüzum görmem. Kanunlarımızın Türk tebaasına temin ettiği haklardan Müslüman olmayanlar da yararlanacaklardır. Bu haklardan daha önce Türkiye'de ikamet edenlerin de faydalanmasını müttefikler istediler. Devletlerine karşı silah kullananların affedildikleri başka memleketlerde görülmüş şey değildir. Böyle bir hareketin bizden talep edilmesi doğru olmaz. Türkiye hükümeti ihtilalcilere, asayiş düşmanlarına kapısını kapamak mecburiyetindedir. Genel aff tabiatıyla geneldir. Fakat genel aff demek kitle halinde göçmen geri dönüşü demek değildir. Zaten kitle halinde geri dönüşe memleketin bugünkü iktisadi şartları uygun değildir. Sir Rumbold, genel affın imzalanmasının ardından uygulanmasını arzu ediyoruz. Uygulanması için meclisiniz tarafından onayı gerekiyorsa öncelikle prensibi kabul etmek gerekir. İsmet Paşa, Türkiye genel affın uygulanmasında söylediğimiz gibi hareket edecektir. Görüşmenin bu noktasına Mösyö Venizelo söze karışarak dedi ki, Sir Rumbold'un bahsettiği yeni Türk kanunu bize endişe veriyorsa da bu meseleyi İsmet Paşa Hazretleri ile aramızda çözmeyi tercih ederim. İsmet Paşa, ben de sizin fikrinizdeyim. Sir Rumbold, İtalyan, Fransız ve İngiliz mekteplerine ait bu mektubunuz gidecekti. İsmet Paşa, o mektubu gönderirim. Sir Rumbold, Rusya'nın Boğazlar Sözleşmesi için daveti gerekiyor. Rusya 3 hafta içinde sözleşmeyi İstanbul'da da imzalayabilir. Bu teklif kabul edildi. Sir Rumbold, başkanı olduğum 1. komitenin işleri bitti. 6 ay çalıştıktan sonra barışın temin edilmiş olduğunu gördüğümden dolayı İngiliz delegeler heyetinin teşekkürlerini sunarım. Türklerle resmi ve eski dostane ilişkilerimizin geri gelişinden memnunum. Bu sözlerimle İngiltere hükümetinin ve İngiltere milletinin fikirlerine tercüman olduğuma eminim. Sir Rumbold, İsviçre hükümetine, delegeler heyeti danışmanlarına, uzmanlara teşekkür ettikten sonra ilave etti. Ne yazık ki kıymetli müşavirimiz Monsieur Fromagent burada yoktur. Bu konferans diyebilirim ki bu uzmanlar konferansı olmuştur. Delegelerin çözümlenmesinde güçlüklerle karşılaştıkları meseleleri uzmanlar çözümlediler. Özellikle Münir Bey'in ve arkadaşlarının pek büyük yardımlarını gördük. Genel Sekreter Monsieur Massigli mükemmel şekilde çalıştı. Sürate, tutanakların düzenlenmesine ve mükemmelliğine teşekkürlerimi bildiririm. Şunu da söyleyeyim ki kuvvetli olmak isteyen her devlet iki görüşü göz önüne almalıdır. Bu da adaletli hoşgörüdür. Kuvvetli devletler hep bu esaslara uyararak başarılı olmuşlardır. İsviçre küçük bir memlekettir. Fakat büyük bir manevi kuvvete sahiptir. İsviçre Türkiye'ye iyi bir örnek olabilir. İsviçre'de 3 millet var. Fakat aralarındaki vatani bağ pek büyüktür ve demokrattırlar. Türkiye'nin kuvvetli ve mesut olmasını, din ve mezhep farkı gözetmeksizin hükümranlık etmesini görmekte dünya mesut olacaktır. Birinci komite çalışmalarını böylece tasfiye ettikten resmen son bulduktan sonra ikinci mali komite son oturumunu açtı ve General Pilli başkanlık mevkiine geçti. General Pilli, 70. maddeden başlıyoruz. Bu madde işgal zamanında İstanbul hükümeti tarafından verilen ayrıcalıklara dairdir. İsmet Paşa'nın bu hususta muhalefet şerhi vardı. İsmet Paşa, Emri Baki'yi kabulle geçmişi tasfiye etmek istiyoruz. Yalnız bu Emri Baki gidecek için örnek olamaz. 70. maddenin kaldırılmasıyla Düyuni Umumiye'ye mektup yazmayı kabul ediyoruz. Bundan sonra meşhur 56. madde söz konusu edildi. General Pilli, bize en çok zorluk hissettiren madde budur. Bu maddenin yerine Türkiye heyeti bir beyanname teklif etmişti. Takip eden uzun görüşmelerden sonra İngiltere, İtalya, Fransa bu beyannamenin de verilmemesini kabul etmişlerdi. Onun üzerine 56. madde aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ufalıyor. 56. madde Duyuni Umumi Meclisi Alman, Avusturya, Macaristan delegelerine ihtiva etmeyecektir. O yarım sütunluk aylarca görüşülmesi ve gürültüleri süren Osmanlı borçları ve faizleri maddesi işte bu hale gelmişti. İsmet Paşa, kabul ediyorum. General Pilli maddenin ilişkin olduğu senet meselesinde Türkiye'nin alacakları bir anlaşma imzalamadıkça borçlanma ve sözleşmelerin baki kalacağına dair bir beyanname okudu ve ilave ederek dedi ki, esasen alacaklılar barıştan sonra Türkiye hükümetiyle görüşmeye ve mali durumunuzun incelenmesine hazır olduklarını bildirmişlerdir. İsmet Paşa, ödeme akçesinin cinsine ait hiçbir taahhüt almıyoruz. Türkiye Başdelegesi burada bu anlamda bir küçük karşı beyanname okuduktan sonra devam etti. Her zaman faizleri altın veya İngiliz lirasıyla ödeyemeyeceğimizi söyledik. Müttefiklerin okudukları beyanname Türkiye'yi hiçbir şekilde taahhüt altına almaz, alamaz. General Pilli, senetleri altın veya İngiliz lirası olarak veremeyiz dediniz. Alacaklılarla anlaşmadan yaptığımız beyanatınız geçmiş sözleşmelerden ayrı nitelikte midir yoksa alacaklılarla görüşerek onlardan taahhütleri hafifletmek isteğimi amaçlamaktadır? İsmet Paşa, alacaklılarla konuşacağımız tabidir. Görüşmeye İngiliz lirası veya altınla ödeme mümkün olabilir mi diye başlanacaktır. General Pilli, o halde zatı devletleri sözleşmeleri icra için alacaklılarla uyuşmayı kabul ediyorsunuz. İsmet Paşa, tabidir ki alacaklılarla anlaşmaya çalışacağız. Altın veya İngiliz lirası ödemek ihtimali olup olmadığını inceleyeceğiz. Bu esas üzerine aramızdaki mesele alacaklılarla bir neticeye ulaşacaktır sanırım. General Pilli, alacaklılarla iki taraf arasında resmi olarak kabul edilmiş sözleşmelerin hukuki hükümlerinin ihlal edilmemiş olduğunu İsmet Paşa'nın sözlerinden anlıyorum. İsmet Paşa, ifadelerim açıktır. İlave edecek sözüm yoktur. Venizelos söze karıştı. Yunanistan sözleşme gereğince Osmanlı borçlarına katılıyor, bu katılıma bize Türkiye'ye yüklenilenden çok bir şey yüklenmemelidir. Türkiye ile alacaklar arasında gerçekleştirilecek uyuşmayı hükümetimin şimdiden kabul edeceğini bildiririm. General Pilli, Yunanistan üzerindeki Türk tamiratının kalkmasıyla Yunan maliyesi rahatlamıştır. Yunanistan'ın müttefiklerin yanında savaşmış olduğunu dikkate almamakla beraber bu hususta muhalefet şerhi beyanına mecburum. Bununla beraber Yunanistan alacaklılarla istediği gibi uzlaşmasına müttefikler müdahale edemez. Bu sözlerden sonra General Pilli, Mali Komite'nin çalışmasının sona erdiğini söyleyerek İsviç hükümetine, Wout Kanton'la Konferans Genel Sekreterliğine, barışı sağlayan uzmanlar ve danışmanlara, koruyucusu bulunduğu Yunanistan'ın yardımına teşekkür etti ve dedi ki, Türkiye ile asırlardan beri kültürel ve iktisadi birçok münasebetlerimiz ve manevi bağlarımız ve menfaatlerimiz vardır. Doğu barışının kurulması hususunda Fransa pek ilgilidir. Hükümetime ve milletime tercüman olarak derim ki, bu barış tam olsun, kalp ve fikirlerinize nüfuz etsin, savaşın unsurları arasında doğurduğu nefreti silsin, barış daim olsun, imzalanacak barış uzun, faydalı ve şerefli olsun. General Pilli bu konuşması üzerine 2. komitede sona ererek 3. İktisadi Komite toplantı ve Mösyö Montagne Başkanlığı kürsüsüne geçti. Görüşmeye 78. maddeyle başlandı. Bu madde eski taleplere dairdi. Türkiye heyetinin madde hakkında bir muhalefet şerhi vardı. İsmet Paşa, muhalefet şerhini geri alıyorum dedi. Ticaret sözleşmesine geçildi. Kabotaj meselesi söz konusu oldu, yeni formül kabul edildi. Müttefiklerle ticaret sözleşmesinin süresine ait olan 18. maddeye geçildi. Müttefiklerle olan süre meselesi esasen kaldırılmıştı. Yunanistan'la olan süre meselesine gelince Venizelos dedi ki, Romanya ile Yugoslavya'ya verilen 30 ay müddeti kabul ettiğimizi mektupla bildirdik. İsmet Paşa, kabul. Bundan sonra ayrıcalıklar protokolü konuşuldu. Mösyö Montagne, mesele iki kısımdır. Birisi Türkiye topraklarına ilişkin ayrıcalıklar, diğeri Türkiye'den ayrılan topraklardaki ayrıcalıklardır. Türkiye'nin bir beyannamesi, bir de mektubu vardır. Bundan dolayı protokolle beraber ekleri de kabul olunacaktır. İsmet Paşa, kabul. Mösyö Montagne, Türkiye'ye kabul edilen protokolde adı geçen Reggie Generali ve Vickers Armstrong şirketlerine birer mektup gönderecektir. Mektupların kabul edilen şekli de geçerli midir? İsmet Paşa, evet geçerlidir. Burada Sir Rumble söz alarak dedi ki, Turkish Petroleum şirketinin haklarını tanımak gerekir. Esasen İsmet Paşa bu hakkı teslim etmişti. Fakat hakkı ifade eden formülü vermediler. İngiltere hükümeti adına 1914'te kararlaşan şartların değişmediğini beyan ederim ve yine hükümetim adına derim ki, 1914'te bu şirkete ilişkin olarak kabul edilen mukabele bizim için daima yürürlüktedir ve geçerlidir. Haklarımızı ihlal mahiyetindeki bu yeni durumdan dolayı İngiltere hükümeti kendi tebaasının haklarını korumak için uygun gördüğü araçlara başvurma hakkını saklı tutar. Bu mesele hakkında son teklifimiz hakeme başvurmasıydı. Onun için şirketin hakkını hakeme başvurmak şartıyla kabul ediyoruz. İngiltere hükümetinin beyanatı, Türkiye'yi gelecekte hiçbir taahhüt altına alamaz.